22. ayrım.
Güzel sekreterini yanına alırken Cahit Bey belli ki Herr Ludwig'in özel hizmetlerine gereksinme duymayacağının işaretini vermiş oluyordu. Otele gidinceye kadar otomobilde fazla bir şey konuşulmadı. Cahit daha önce telefonda Fuat'a toplantılara İjler'le yalnız katılacağını bildirdiği için adamcağız zaten ağzını açmaya korkuyordu. Herr Ludwig de temkinli davranması hakkında talimat almıştı kendi şirketinin üst yöneticilerinden. Zaten Fransızcası ahım şahım değildi ve Cahit'in yanında Almanca konuşulmasından kendisi hoşgörülü davranacağına dair bir işaret vermedikçe hoşlanmadığını biliyordu. Herr Ludwig Adler Oteli'nin önünde ertesi sabah onları almaya geleceğini söyleyerek ayrıldı. Cahit, Fuat Bey'i de temsilcilikten ayrılmaması talimatını verdikten sonra başından savdı. Cahit'e köşede süitli bir oda, İclal'e onun bitişiğinde tek kişilik küçük bir oda ayrılmıştı. İclal, valizleri getiren portiyerin eline bolca bahşiş sıkıştırarak yolladıktan sonra hemen Cahit'in bölümüne geçti. Onun çekinmesine fırsat bırakmadan boynuna sarıldı. "Çok şükür," dedi. "Hiç yalnız kalamayacağımızı sanıyordum. İşte sonunda baş başayız. Sana söz verdiğin gibi artık sevgilim diyebilir miyim? Bunun bedelini uyluğumdaki kocaman bir morlukla ödedim sanıyorum." İclerin öpüşlerinden kendisini zorlukla kurtaran Cahit, "Dur bakalım, o kadar aceleci olma," dedi. "Bu öyle emir komuta zinciriyle olmaz. Hele biraz dinlenelim, bir duş yapalım. Ben kendi hesabıma bayağı yorulmuşum." "Peki ama o zaman beni bu akşam güzel bir yere götür. Yoksa yaptığın kabalığı katiyen bağışlayamam," dedi. "Ne kabalığı? Sana aşkımı sundum, sen reddettin." Gülmeye başladı Cahit. "Hiç seni reddedebilir miyim? Ama biraz sabırlı olmakta da fayda var. Önce bir duş yapmam gerek. Yoksa kendime gelemem. İstersen sen de biraz dinlen." İclal, Cahit'in üzerine birden gitmemesi gerektiğini hissederek çok uysal bir tavırla "Tabii, çok haklısın sevgilim," dedi. "O halde ben odama gidiyorum. Ne zaman hazır olursun?" Cahit saatine baktı. "Bir saat sonra lobide buluşalım. Seni çok hoşlanacağın bir yere götüreceğim." Kulüpten çıktıklarında gece yarısını geçiyordu. İclal üst üste devirdiği şampanyalardan neredeyse zil zurna sarhoş olmuştu. Kulüpte izledikleri revi kızlarının söyledikleri açık saçık şarkılardan birini diline dolamış, şoföre hiç aldırmadan Cahit'e sarılıp öpüyor, elini bacakların arasına götürüyor, pantolonun düğmelerini çözmeye çalışıyor. Almanların alışık olduğunu söyleyerek hemen orada, taksinin arka kanepesinde sevişmeye zorluyordu Cahit'i. Otele geldiklerinde İclal'le çekişmekten ter içinde kalmıştı Cahit. Kimsenin kimseye baktığı yoktu ama yine de genellikle Türk iş adamlarının indiği bu otelde biçimsiz birisiyle biçimsiz bir durumda karşılaşmaktan çekiniyordu. İclal asansörde de sürdürdü saldırganlığını, hatta asansörün içinde soyunmaya kalktı. Cahit daha ileriye gitmesini güçlükle önledi. Onun bu halini alışık olmadığı kadar çok içmiş olmasına bağlamakla birlikte bayağı tedirgin olmuştu. Almanya'ya ayak basmalarıyla birlikte, hatta uçağa binmeleriyle birlikte garip bir değişime uğramış gibiydi İclal. Aslında İstanbul'dayken de Cahit'i rahatsız eden halleri yok değildi. Bütün o teşhircilik diye nitelendirilebilecek açık saçık giyinişini, zaman zaman genç bir kızdan beklenmeyen cinselliğe ilişkin espriler yapmasını, kulaktan kulağa anlatılabilecek pornografik öyküleri kahkahalar atarak dinlemesini, diskolarda sürtecek yaşı geçmiş olmasına karşın modern, çağdaş ve cesur bir kız olarak görünmek istemesiyle izah etmeye çalışmıştı bugüne kadar. Ama bu geceki gibi onun kadın erkek ilişkilerinde böylesine binmiş ve alışkan tavırlar takınabileceğini düşünmemişti doğrusu. Bereket koridorda kimse yoktu. Yoksa bu otelde hemen her zaman bulunan bir Türk müşteri karşılarına çıksa ve adam İclal'i öyle iskarpinleri ve külotu elinde Cahit'in boynuna sarılmış olarak görse Türkiye'ye döndüğünde neler anlatılırdı kim bilir. Cahit En çok kusarak ortalığı berbat etmesinden korkuyordu İclal'in. İclal odasına gitmemek için direniyordu. "Ben o odada yalnız yatmaya korkarım," diyordu. "Beni bırakma, beni kolların arasına al, yoksa hiç uyuyamam," diyordu. Sonunda güç bela yatırdı yatağına. Elbisesini çıkarmasına yardım etmeyi göze alamadan üstüne kuş tüyü yorganını çekip ışığını söndürdükten sonra kapısını kapattı, kendi odasına geçti. Almanya'ya getirdiğine 1000 kere pişman olmuştu onu. Oyun mu oynuyordu, manyak mıydı, sapkın ya da isterik miydi anlaşılacak gibi değildi doğrusu. Başlangıçta ona Avrupa'da üniversite yıllarındaki aşklarını anımsatan sıcak sokulganlığı giderek can sıkıcı bir yapışkanlığa dönüşmüştü. Tabii onun o kadar içmesine izin verdiği için kendisi de suçlu sayılırdı. Ama kulüpteyken başlangıçta sahnede şov yapan çıplak göstericilerin açık saçık konuşmalarını anlattıkları, gülünç erotik fıkraları, caydete çevirirken attığı küçük tatlı kahkahalar, masanın altından bacağını bacağına sürterek kolejli kızlar gibi oynaşması hoşuna gitmemiş değildi. Hatta o da aynı erotik oyunlara karşılık vermekten geri kalmamıştı. Ama sonra bu küçük oyunların dozu sahnedeki gösterilerin artan ritmiyle birlikte yükseldi, neredeyse saldırıya dönüştü. "Bakalım yarın sabah ayılınca ne yapacak?" dedi. "Utanacak mı, hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi mi yapacak, yoksa..." Gülmeye başladı. "Ben de yengeme döndüm, buldum da bunu yorum galiba." Aslında onu tutup bu gazinoya götürmek hataydı. Avrupa'nın en nezih revüsü diye yazıyordu broşür. Nezih buysa. Ortaya boks ringini andıran bir sahne konulmuştu. Çırılçıplak kadınlarla erkekler burada projektör ışıkları altında cinsel ilişkinin hemen hemen akla gelebilecek doğal ya da sapık her çeşidini büyük bir gerçekçilikle gözler önüne seriyorlardı. Çok terlemişti. Soyundu, çamaşırlarını çamaşır torbasına attıktan sonra banyo dairesine geçti. Banyo köpüğü tüpünü küvete boşalttı. Muslukları sonuna kadar açtı ve kendisini sıcağa yakın ılık suyun içine bıraktı. O günlük sıkıntılarını, yorgunluk ve heyecanlarını saç diplerinden ayak parmaklarının uçlarına kadar hafif bir terle üzerinden atmaktayken içerideki odada tuhaf şeyler oluyordu. Cahit'in süitiyle İclal'in odasının arasındaki zorunlu hallerde iki odayı birleştirmek için kullanılan normal olarak kilitli olması gereken kapı sessizce açıldı. Çıplak vücuduna bir zamanlar moda olan baby doll'ları anımsatan kısacık, tül gibi incecik ve saydam bir gecelik geçirmiş olan İclal, ayaklarının ucuna basarak sessizce içeri girdi ve Cahit'in iki kişilik geniş yatağının örtüsünü aralayarak arasına süzüldü. Hareketlerinde az önceki aşırı sarhoşluktan eser yoktu. Derken içeriden saç kurutma makinesinin çalıştığı duyuldu. Biraz sonra da Cahit sırtına bir bornoz geçirmiş olarak banyodan çıktı. Neşesi yerine gelmişti. Islık çalarak saçını taradı. Otel yönetiminin ikramı olan meyve sepetinden bir iki üzüm tanesi attı ağzına. Bornozunu çıkardı, çıplak olarak yatağa yaklaştı ve birden örtünün altındaki kabarığı fark ederek durakladı. Çok kısa bir an, aklından bir suikastçinin orada saklanmış olabileceği geçti. Sonra çabuk bir hareketle örtüyü çekti. Örtünün altında, yüzünde çocuksu bir saflık ifadesiyle İclal, bacaklarını karnına çekmiş, büzülmüş, uyuma taklidi yapmaktaydı. "Ne yapıyorsun burada?" dedi sert bir sesle. İclal kirpiklerini kırpıştırmakla birlikte duymamış gibi hiç kıpırdamadı ve gözlerini açmadı. "Sana söylüyorum, ne arıyorsun burada? Buraya nasıl girdin?" İclal'den yine ses çıkmadı. Cahit sağına soluna bakınırken iki oda arasındaki kapının aralık durduğunu fark etti. Kaşları iyice çatıldı. "Sen ne yaptığının farkında mısın?" İclal bu kez yeni uyanmış gibi mahmur mahmur yerinerek gözlerini açtı. Cahit'i karşısında öyle çırılçıplak görünce şımarıkça güldü. Dudağını yalayarak elini uzattı. "Hadi gel sevgilim, orada öyle durma, üşüyeceksin." Cahit bir an ne söyleyeceğini, ne yapacağını kestiremeyerek baktı İcrel'e. Gözü kendi çıplaklığına ilişince o da gülecek gibi oldu. Suç benden gitti der gibi başını salladı. İcrel'in araladığı örtünün altına, İcrel'in yanına sokuldu. Aynı anda genç kadının güçlü bacakları sımsıkı sarıldı gövdesine. Çok hafif bir beyaz şarap kokusu vardı pembe dudaklarında. Hiram'ı hiç bu kadar durgun, bu kadar kötümser görmemişti İlhan. Diyarbakır'da uçaktan iner inmez çarşıyı alelacele dolaşıp İstanbul'da iken ancak son dakikada aklına geldiği için alamadığı, Hiram'ın çok sevdiği ama Mardin'de bulunmayan tütsülenmiş balık yumurtası, birkaç çeşit salam, değişik birkaç çeşit peynir ve kalamata zeytin gibi akşam sofrası için onun deyimiyle biraz nevale tedarik etmişti. Otobüse binmeden önce Diyarbakır-Mardin arasındaki çift taraflı, aslında çok tenha olan trafik nedeniyle gerekliliğini Mardinlilerin bile tartıştığı yol boyunca Hiram'a anlatacaklarını düşündü. İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzaklaşınca orada yaşamsal görünen kimi sorunların gerçekten öyle olup olmadığından kuşkuya düşmeye başlıyordu insan. Bu çorak dağlara, ıssız yollara, otobüsteki insanların yüzlerindeki güneşin, kurak mevsimlerin, can derdinin, terör ve jandarma korkusunun, evlat acısının, geçim sıkıntısının karartıp derinleştirdiği çizgilere baktıkça, ablasının, İclal'in, Cahit'in, hepsinden önce de kendisinin yürek çarpıntıları, büyük hanımın 75'inden sonra mal derdine düşüp şirketinin yabancı ellere geçmemesi için uygulamaya koyduğu insanlık dışı planlar, hatta iyileşmesi artık hemen hemen bir kısa zaman sorunu olduğu belli olan Sevin'in sakatlığı, acınacak kadar gülünç görünmeye başlamıştı gözüne. İstanbul'a geçen seferki gidişinin aksine bu kez Moro Romantico, bir aşk öyküsü dışında Hiram'ın ağzının suyunu akıtacak, kıskandıracak bir ilişkisi de olmamıştı. Hiram'ı kapısının önündeki hasır iskemleye, tek ayağını altına alarak oturmuş, beli bükük gazete okurken görünce ona anlatması gereken hiçbir şey olmadığına karar verdi. Hiram, geçen bu bir ay içinde sanki 10 yıl yaşlanmıştı. Gözünün ferinde bile bir sönüklük vardı. O akşam taraçada rakı içerlerken uzun süre hemen hemen hiç konuşmadılar. İlhan bu bir ayın hikayesini son akşam ablasına yaptığı gibi birkaç tümceye sığdırdı. Gezip tozdum, boğazda nefis balıklar yedim, rakı içtim. Emin'in kız kardeşini gördüm birkaç kez. Çok şükür durumu iyiye gidiyor, ameliyatından sonra pek iyi, pek hoş, pek akıllı bir kız. Cahit'le evlenirse yazık olur. Sonra arkadaşlardan bazılarıyla buluştuk. Bizim eski Stalinciler, dev solcular. Hepsi panikte. Ne halt edeceklerini bilemiyorlar. Hiram'da ses yok. Burada ne var ne yok? Sen niye böyle tatsızsın? Senin Abdül öldü, biliyor musun? Rakı kadehi elinde kala kaldı İlhan. Trafik mi? Dedi. Sorgudan kaçmak isterken dur emrine uymadığı için. Bir süre ağzındaki lokmayı yutamadı. Ne sorgusu dedi. Hala şu bizim hikaye mi? Irak'tan gelen PKK'lılara yataklık etmiş. İlhan, Abdül'ün ona bir ara, bir gece yarısı Saddam'ın askerlerinin zulmünden kaçarak iki öküzleri ve bir canızları ile karıları ve ikisi emzikli altı çocuklarıyla sınırı geçip Abdül'ün iki odalı evine kapağı atan amcaoğullarından söz ettiğini anımsadı. Onları barındırmak bir şey değil de benim camızımın olmadığını herkes biliyor. Çavuş da bilir, demişti Abdül. Hiram, üzülme der gibi omzuna vurdu İlhan'ın. Abdül ne ilki ne de sonuncusu. Zulüm ne Türk'ün yüreğinde ne Kürd'ün tüfeğinde. Zulüm yüzyıllardır bu topraklıkların yaşam biçimi olmuş. Yoksa elbet uygar dediğimiz insanlar da zulbeder. Ama herkes bunun zulüm olduğunu bilir. Derdini iyi anlatamadığı için konuşamayan Abdül'ü terörist diye arkasından ateş ederek vurana kimse arka çıkmaz. Hele bir devlet başkanı kalkıp da bunları hapsedip bir de besleyelim mi yani dediği zaman herkes yüzüne tükürür. Tabii o öyle der, öbürü yarın büyür adam olur canımızı okur diye düşman bildiğinin kundaktaki bebesini kurşunlarken keyif duyar. Bunlara bireysel olaylar, tekil olaylar diye bakabilsem? Değil. Bölge çok kanlı bir savaşa hazırlanıyor. Acımasız bir savaşa. Saddam'ın elinde korkunç silahlar var. Cehennem topunu tamamlamak üzere. Dünyayı belki de üçüncü bir dünya savaşına götürecek bu silahlar. Parça parça batıdan getiriliyor, Irak'a ve Türk topraklarından geçiriliyor. Geçen sefer sizin şantiye için ısmarlanmadığı halde sizin tırlara konmuş olan ne idüğü belirsiz makinelerden söz etmiştim. İşte bedelleri uyuşturucularla ödenen o silahlar, bizim hiçbir şeyden haberi olmayan haber alma örgütleri, yine onlar kadar hiçbir şeyden habersiz zavallı kaçakçı Kürtleri bir takım terör örgütlerine silah zoruyla, öldürülme korkusuyla yardım etmek zorunda kalan köylü, kentli Kürtleri kolaylarına gidip PKK'cı diye sırtlarından vurarak temizleme antrenmanları yaparlarken burunlarının dibinden geçirilip kimi Irak'ta, kimi bizim dağlardaki mağaralarda, kovuklarda depolanarak ateşlenecekleri günü bekliyor. Bu iğrenç savaşta kimin kimden yana olduğunu bir bilebilsem, bizim Kürtlerin sözüm ona liderleri Halepçe'de 5000 masum Kürt'ü hardal gazıyla yakan Saddam'la bir Kürt devleti kurma düşüyle kucaklaşıp öpüşebiliyorlar. Onu destekliyorlar. Saddam onları yok etmek için tuzaklar hazırlarken arkasını sağlam tutmak, Türkleri en azından oyalamak için buradaki Kürtleri kışkırtıyor. Ve ben bunları söylediğim zaman hain olmakla suçlanıyorum. Sana da mı? Bana da. Aynı şeyleri sizinkilere sen anlatmak istersen sana da. Hadi boş ver. Güzel kızlar var mıydı İstanbul'da? Sen onları anlat. Güzel kızlar vardı İstanbul'da ve onlardan en az biri ondan haber bekliyordu bir hastane odasında. Yapış Holding'in Frankfurt temsilcisi Fuat Bey, patron toplantıya katılmasına gerek olmadığını söylediği zaman aslında memnun olmuştu. Çünkü bu toplantıların ardından ortaya bir takım sorunlar çıktığında, ki bu yaşına kadar aksini görmemişti, alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete misali, kabağın kendisinin başında patlayacağını bilirdi. Tabii meraktan da ölüyordu. Önce şirketin as başkanı Nüket Hanım, sonra junior prezident Bülent Bey, şimdi de bizzat patron. Sahi, bu adamın bir de sakat nişanlısı var. Ameliyat olmuş ama nasıl oldu diye sormak uygun düşer mi acaba? Ona da bir armağan göndersek mi? En iyisi akşam evde hanıma danışayım. Bunlar nazik konular, pot kırmaya gelmez. Adam yanına fıstık gibi sekreterini de almış, belki de metresi. İşte asıl bu hatunu kızdırmaya gelmez. Nasıl tepeden bakıyor? Fuat Bey aşağı, Fuat Bey yukarı. Sanki burada uşağı var. Ama ister istemez boyun eğiyor. Kim demiş kadınlar eziliyor diye. İşte yine telefon. Fuat Bey, Cahit Bey bizi toplantıdan sizin gelip almanızı rica ediyorlar. Saat tam 6'da burada olun lütfen. Baş üstüne dememek için zor tutuyor kendisini. Bu büroda şoförlüklerini yapacak başka adam mı yok? Ama hayır, karnımızı doyuruyor ya beyefendi. Yine de trafiği düşünerek erkenden çıkıyor bürodan. Çantasında bir yığın faks, telefon notu, bir iki gazete küpürü, Bülent Bey'in telefon notuna göre. Sevin Hanım'ın durumu iyiymiş. Doktor yakında koltuk deneklerinden kurtulabilecekmiş. Bu notu patrona yalnız olduğu bir anı kollayıp öyle iletmeli. Suratından düşen bin parçaydı Cahit Bey'in. Otele gelene kadar her bahaneyle azarladı Fuat Bey'i. Fakslar düzgünce dosyalanmamış, Almanya'nın Irak'a karşı Amerika'yı birlikte hareket edip etmeyeceği hakkında basında çıkan haberleri neden izlemiyormuş, şirketin orada bir sürü iş ilişkisi olduğundan haberi yok muymuş, bu Adler Oteli'nde Türklerin kaynadığını neden daha önce bildirmemiş, Cahit'in böyle şeylerden hoşlanmadığını bilerek bu pezevenk Almanları uyarması gerekmez miymiş? Bütün suçlamaları, evet efendim, haklısınız efendim, tahmin edemedim efendim diye sineye çekmekten başka çare bulamadı Fuat Bey. Arka koltukta yalnız oturan İclal'de Cahit Bey'i yumuşatabilecek kendi özel yöntemlerini kullanamadı. Cahit, Fuat Bey'i otelin kapısından sepetledi. Asansör gelinceye kadar İclal'le de konuşmadı. Asansörün kapısı kapanınca İclal dayanamadı, en yumuşak, en baştan çıkarıcı sesiyle "Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim sevgilim," dedi. "Ne oldu sana? Yoksa bana da mı kızgınsın? Bu şirkette benden habersiz bir takım işler çevriliyor," diye homurdandı Cahit. "Önce Galip'in dalaveraları. Hala ne işler çevirdiğini anlayamadım ya. Şimdi de başkaları karıştırıyor ortalığı. Ekstreler Arap saçına dönmüş. İşin içinden çıkana aşk olsun. Bizim muhasebe departmanı uyuyor. Ya da benim bilgim dışında bir takım ödemeler yapılıyor. Krediler alınıyor. Dönüşte Bülent'e söyleyeceğim. Doğru dürüst bir araştırma yapsın. Nereden çıkartıyorsun bunları? Mutlaka bir açıklaması vardır. Kendini bu kadar üzme." Cahit öfkeyle "Mutlaka bir açıklaması vardır, öyle mi?" dedi. "Öyleyse söyle bakalım, bizim tırlara dönüşte yüklenecek özel yükler nedir?" İclal yüzünün sarardığını Cahit'in fark etmemesi için dua etti içinden. "Bana ne soruyorsun?" dedi. "Ben ne bilirim, anlamam ki." "Ben Almanca bilmem ama sen bir şey söyleyince Hanke telaşlandı ve hemen sözü değiştirdi." Zoraki bir gülüşle İclal, "Ha, şu mesele. Herr Hanke bizim Galip Bey ne için şirketten ayrıldığını öğrenmek istedi. Ben de seni sinirlendirmesin diye bu özel bir sorun. Lütfen açmayın," dedim. O sırada asansör katlarında durdu, çıktılar. Cahit, "Benim söylediğim o değil," diye söylenerek odasına doğru yürüdü. İclal'in de arkasından geldiğini görünce durakladı. Resepsiyondan kendisininkiyle birlikte aldığı anahtarları İclal'e uzattı. "Affedersin," dedi. "Dalmışım. İstersen bir saat sonra lobide buluşalım." Kaşlarını çattı İclal, sitemli bir sesle. "Bu ne demek oluyor?" dedi. "Benden ne çabuk bıktın?" "Saçmalama," dedi Cahit. "Ama iş konusunda kimsenin benim arkamdan iş çevirmeye kalkmasını hoş karşılamam. Bunu iyi bilirsin sen. Bunu eğer dün geceden sonra her nedense beni başından atmaya karar verdin de bahane aradığın şeklinde yorumlamam gerekiyorsa bence açık olsan daha iyi edersin. Böyle yollara başvurmana gerek yok. Ama eğer bu ciddi bir suçlamaysa..." "Ciddiyim," dedi Cahit. "O zaman..." Bir an ne söyleyeceğini düşünerek durakladı. Sonra, "O zaman," dedi, "bu öfkeyi yanlış kişiye yöneltiyorsun. Ben senin sevgilinim sadece. Bunu unutma." Cahit, İclal'in anahtarı elinde, öfkesi biraz yatışmış olmakla birlikte henüz ne yapacağını tam olarak kestiremediği için duraksayarak bakıyordu İclal'e. İclal, Cahit'in gevşeyen parmaklarının arasından anahtarını alarak kapısını açtı. "Bana gelmez misin bir dakika? Küçük bir oda ama bunları koridorda konuşmasak ne dersin?" Başını salladı Cahit. "Bilemiyorum," dedi, "bilemiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bir an adamların bana bir komplo hazırlıkladığı duygusuna kapıldım ve işin kötüsü sanki sen de onlarla birlik gibiydin." "Çünkü sen Almanca bilmiyorsun," dedi İclal telaşla, "ve dün geceden ötürü pişmanlık duyuyor, beni kırmak için bahane arıyorsun." "Saçmalama." İclal Cahit'i kolundan tutarak içeriye sürüklerken, "Şimdi koridordan biri geçse ve bizi kapı önünde tartışırken görse ne der?" dedi. "Evli olduğumuzu zanneder," dedi Cahit ve içeri girdi. Atatürk Havaalanı'nda onları karşılamaya yalnız Zeynel gelmişti. "Bülent nerede?" diye sordu Cahit, biraz canı sıkılmış olarak. "Tam yola çıkıyorduk, fabrikadan aramışlar. Önemliymiş. Size telefon edecek, özür diledi." "Pekala, hadi gidelim." İclal arkaya geçmiş oturmuştu bile. Cahit, Zeynel'in yanına oturmayı düşündü bir an, sonra bunun daha fazla dikkat çekeceğini düşünerek İclal'in yanına geçti. Alana indikleri andan beri İclal'in suratı beş karıştı. Zeynel'in duymasını istemediği için hafifçe eğilerek alçak sesle, "Rica ediyorum İclal," dedi. "Bırak artık surat asmayı." İclal de alçak sesle, İstanbul'a gelince çok dikkatli davranmamız gerektiğini söyleyen sen değil miydin?" dedi. "Sen burada artık patronsun. Bunu unutmamam gerekir." "Evet ama abartıyorsun," dedi Cahit. "Almanya'ya gitmeden önce bana daha sevecen davranırdın. Şimdi sanki aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi. Tuhaf olan da bu ya. Sen benden en azından başkalarının yanında tam bir sekreter gibi soğuk ve mesafeli davranmamı istemiyor musun? Oysa ben sevdiğim insanın yanında kayıtsız kalamam. Ben fahişe değilim." "Böyle konuşma," dedi Cahit. "Senden sadece herkesin yanında eskisi gibi davranmanı istiyorum. Bunun nedenini biliyorsun. Şu günlerde herhangi bir dedikodunun çıkmasına neden olmamamız gerekir. Yoksa Sevin Hanım'la evliliğin suya düşer, öyle mi?" Cahit şaşırarak baktı İclal'in yüzüne. "Ne demek istiyorsun?" dedi. "Şimdi de sana hesap vermemi mi istiyorsun?" İclal hemen toparladı kendisini. "Yanlış anlama lütfen," dedi. "Ama seni kıskanmama biraz olsun hakkım yok mu?" "Önemli olan Sevin değil, yengem," dedi Cahit. "Onu kızdırmamalıyım. Bu benim kadar senin için de önemli. Geleceğimiz açısından önemli. Yoksa Sevin umurumda bile değil." İclal soğukkanlı bir tavırla elini uzatıp Cahit'in Almanya'ya giderken uçakta yaptığının karşılığını vermek ister gibi kasığının hemen yanından bacağına bir çimcik attı. "Peki," dedi. "Seni bağışlıyorum. Otelde de söyledim sana. Benim için önemli olan sensin. Evlenmek şart değil. Beni sev yeter." Cahit yüksek sesle, "Önce İclal'i evine bırakalım," dedi Zeynel'e. Otomobil yeni açılan çevre yoluna saptı. Aslında hiç rahat değildi Cahit. İclal'e sözünü etmemişti ama Fuat Bey'in akşam otele giderlerken eline tutuşturduğu fakslardan biri Nüket'ten geliyordu. Ve belli ki asıl vereceği haberi örtmek için şirketle ilgili bir takım bilgiler verdikten sonra üstü kapalı tümcelerle hizmetçisi Ayşim'in esrarlı bir şekilde ortadan kaybolduğunu bildiriyordu. Kız hiçbir eşyasını, hatta banka cüzdanını bile almadan, Nüket'e haber vermeden birden ortadan kaybolmuştu. Özel yaşamları ile ilgili pek çok şey bilen bu kızın bu garip kaçışı belli ki Nüket'i çok tedirgin etmişti. Cahit'i de uyarmak gerektiğini duymuştu. "Acaba kızın gebelik savını da biliyor mu?" dedi içinden. Çünkü bu haberden en çok karnı ağrıyacak olan Nüket değil, Cahit'ti. Yakında bir şantaj kokusu seziyordu. Kızı aramakta gecikmişti. Bakalım bu ihmali ona kaça ya da neye mal olacaktı. Keyifle izliyordu Galip videodaki filmi. Yani aferin diyordu zaman zaman. Sen de bu yetenek varken aç kalmazsın Cahit Efendi. Vay be, şu pozisyona bak. Hiç çerçevelisini görmemiştim demiş. Bu da öyle. Aman Nüket abla, Fransız kızları halt etmiş senin yanında. Dondurma külahı mı o? Bizim oğlan da ustaymış doğrusu. Kameraları çok iyi ayarlamış. Vallahi bu filmleri piyasaya sürsek iyi para kazanırız. Hele şu sesleri duyunca büyük hanımın yüreğine inmezse iyidir. Hoş, bu sahneler ölüyü bile diriltecek cinsten. Videoyu durdurdu. Bir de şu fotoğraflara göz atalım. Fotoğraflar video kayıtlarından alınmış oldukları için ve çok da büyütüldüklerinden biraz soluktular. Ama filmin en çarpıcı sahneleri içinden özenle seçilmişlerdi. Ve Cahit'le Nüket'in yüzleri çok net bir şekilde görülüyordu. Fransız usulü oral sevişme sahneleri çoğunluktaydı. Bu sahnelerde bir pornografi film setinde rol yapıyorlarmış gibi poz vermişlerdi. Fotoğrafları dikkatle gözden geçirdikten sonra makineden çıkardığı video kasetiyle birlikte hepsini büyük bir zarfa koydu. Tam o sırada telefon çaldı. Telefondaki adam koyu bir Güneydoğu şivesiyle konuşuyordu. Galip sesi hemen tanımakla birlikte adama kod adını sordu. "Aferin," dedi adam. "Usulünce yapıyorsun işini. Sana verilecek 3 iyi haberim var. Birincisi, ilk parti mal yerine ulaşmış. Büyük patron memnun." Galip gülümsedi. "Mükemmel. Ya şu hizmetçi kız?" "O iş tamamdır." "Çok güzel. Ya üçüncü iyi haber?" İstersen onu gel de burada konuşalım. Garip düşündü. Yok dedi, bugünlerde benim sizin orada görünmem doğru olmaz. Sen bilirsin, patron sana biraz harçlık yollamıştı da. Önemli değil, hesaba yatırın. Her zamanki gibi, kod adıyla. İyi haber bu muydu? Yok canım, şimdi beni iyi dinle. Tam köşeyi dönme fırsatı çıktı karşına. Galip'in yüzü bulutlandı. Nasıl bir fırsatmış bu? Frankfurt'taki müşteri çok acele mal istiyor. İkinci parti için geçen sefer yolladığımız polisin eline geçmiş. Bundan bize ne? Biz hiç kusursuz yolladık malı.